21. ayrım. Sayfa No. 164. Vava birdenbire çekingen bir tavırla Kira dedi. Viktor nasıl? Artık gülümsemiyordu. İyi. Şey, kendisini epeydir görmedim. Çok meşgul olduğunu biliyorum. Gezmekten falan vazgeçtim. Onu bekliyorum. Evet. Evet, o çok meşgul bir insan. Bu çoraplara çok sevindim. Bunlar, o geldiği zaman giyeceğim. Son ipek çoraplarımı bu sabah attım. Attın mı? Evet, hala çöp sepetindeler sanırım. Bir tanesinin arkasında kalın bir kaçık var. Baba, onları bana verir misin? Ne? Kaçık çorapları mı? Fakat onlar işine yaramaz. Şey, bir şaka yapmak istiyorum da. Kira cebindeki yumuşacık çorapları sıkı sıkı tutarak eve döndü. Elini cebinden bir türlü çıkaramıyordu. O gece Leo döndüğü zaman kapıyı açıp çantasını odaya attı. Kitaplar yere yayıldı. Sonra kendisi içeriye girdi. Paltosunu bile çıkarmadan Borzio'su gidip mavimsi bir renk almış ellerini ateşe tuttu. Donmuş parmaklarını ovuşturup duruyordu. Sonra paltosunu çıkarıp bir iskemleye doğru attı. Fakat iskemleye kadar gidemeyen palto yere düştü. Leo kaldırmadı bunu. Sadece yenilecek bir şey var mı diye sordu. Kira onun karşısında sessiz duruyordu. Yeni elbisesini ve dikkatle onardığı ipek çorapları giymişti. Genç adama yumuşak bir sesle cevap verdi. Evet, otur. Her şey hazır. Leo oturdu. Kira'ya birkaç defa bakmasına rağmen bir şeyin farkına varmamıştı. Genç kadının sırtındaki aynı eski mavi elbiseydi ama bunu ters yüz edip siyah düğmeler dikmiş ve tıpkı rugana benzeyen siyah muşamba bilyeler koymuştu. Genç kadın aktarıyı sofraya getirince Leo hemen kaşığını bu kaynar sarı lapaya daldırdı. Kira masanın yanında durup eteklerini biraz havaya kaldırarak bacağını öne doğru uzattı. Işıkta pırıl pırıl parlayan ipeği zevkle seyrediyordu. Nihayet mahcup Leo'ya bak dedi. Leo bakar bakmaz sert bir sesle sordu. Çorapları nereden buldun? Ben bunları baba verdi. Yırtılmıştı da. Başkalarının attığı eskileri giymezdim doğrusu. Genç adam yeni elbiseden bahsetmedi bile. Kira da onun dikkatini çekmedi. Sessiz sedasız yemeklerini yediler. Marişa çocuk aldırmıştı. Kapalı kapıların ardında iniltileri duyuluyordu. Kadın ayaklarını sürüyerek odada dolaşıp işini bilmeyen ebeye küfürler yağdırıyordu. Yoldaş Lavrova, lütfen banyoyu temizler misin? Yerler kan içinde kalmış. Beni rahat bırak, hastayım. Banyon için burjuvalık etmek niyetindeysen kendin temizle. Marişa kapıyı vurarak kapamasına rağmen tekrar açtı ve usulca Yoldaş Argovunova dedi. Kuzenine benden bahsetmezsin değil mi? Kendisi bu olanı bilmiyor. Bir centilmen. Leo eve şafak sökerken geldi. Bütün gece çalışmıştı. Yeni bir köprü inşaatında iş bulmuştu. Sabaha kadar nehrin dibine yerleştirilen su geçmez odada donacak hale gelene kadar çalışmıştı. Kira onu beklemiş ve borcuyu ise söndürmemişti. İçeriye giren genç adamın paltosu çamur ve yağ içindeydi. Yüzünde terler belirmişti. Elleri de yağlı ve kanlıydı. Sallanarak kapıya tutundu. Bir perçem saç alnına yapışmıştı. Banyoya girip biraz sonra çıktı. Kira, temiz çamaşırın var mı? Genç adam çırılçıplaktı. Elleri şişmiş, göz kapakları mavimsiz bir renk almıştı. Başı da bir tarafa doğru eğilmişti. Vücudu mermer gibi beyaz ve sertti. Kira, bir ilahın vücudu diye düşündü. Şafak vakti taze otlara basıp bir dağa tırmanacak bir ilah. Sabahın sisi saygıyla bu adaleleri okşardı herhalde. Borjuz tütüyordu. Genzi yakan bir duman elektrik ampulünün altına toplanmıştı. Leon'un ayaklarının altındaki halı gaz kokuyordu. Boruların dirseklerindeki kurumlar hafif sesler çıkararak gri halıya düşüyorlardı. Kira genç adamın karşısında duruyordu. Söyleyebileceği bir şey yoktu. Leon'un elini tutup kaldırarak dudaklarına götürdü. Leo hafifçe sallandı, başını arkaya atarak öksürmeye başladı. Leo geç kalmıştı. Üniversitedeki konferans yüzünden gecikmişti. Kira bekliyor ve Leo'nun yemeğini sıcak tutan primus tıslar gibi bir ses çıkarıyordu. Telefon çaldı. Kira titreyen bir çocuk sesi duydu. Konuşan paniğe kapılmıştı galiba. Ağlamamak için kendini zorluyordu. Kira, sen misin? Ben Asiya. Lütfen hemen gel. Korkuyorum. Korkunç bir şey oldu. Galiba annem. Evde babamdan başka kimse yok. O da kimseyi aramıyor ve konuşmuyor. Korkuyorum. Evde yenilecek bir şey de yok. Ne olur Kira. Çok korkuyorum. Lütfen gel. Lütfen Kira. Asiya kapıyı açtı. Yüzü şişip morarmış, gözleri birer çizgi halini almıştı. Kiran'ın eteğini yakalayarak kışkırmaya başladı. Burnunu Kiran'ın paltosuna gömmüştü. Omuzları sarsılıp duruyordu. Asiye, ne oldu? Irina nerede? Victor nerede? Victor evde değil. Irina da doktor çağırmaya gitti. Ben de kiracılardan birini çağıracak oldum. Defol diye bağırdı bana. Korkuyorum. Vasil Ivanoviç karısının yatağının yanında oturuyordu. Ellerini bacaklarının arasına sıkıştırmıştı. Cansızdı bu eller sanki. Adam kımıldamadı bile. Maria Petrovna'nın saçları beyaz yastığa dağılmıştı. Nefes alırken hırlar gibi bir ses çıkarıyor, beyaz yatak örtüsü körük gibi inip inip kalkıyordu. Beyaz örtünün üstünde geniş, koyu bir leke vardı. Kira bir elinde süt şişesi, bir elinde ekmek durakladı. Vasil Ivanoviç ağır ağır başını kaldırıp ona baktı. Kayıtsız bir sesle, "Kira," dedi, "süt. Bunu lütfen ısıtır mısın? Belki faydası olur." Genç kadın primusu bulup sütü ısıttı. Bir fincana doldurup titreyen mavi dudaklara uzattı. Maria Petrovna iki yudum içtikten sonra fincanı itti. Vasil Ivanoviç içini çekti. Kanama. Irina doktor çağırmaya gitti. Adamın telefonu yok. Başka doktor da gelmiyor. Param yok. Sendika üyesi olmadığımız için hastanede de kimseyi yollamıyor. Masanın üstünde bir mum yanıyordu. Bunun ışığı daha çok sarımsı renkli tozlu bir sisi andırıyordu. Perdesiz üç büyük pencere birer siyah yarığa benziyordu. Masadaki sürahi devrilmişti. Sular yerde bir birikinti meydana getirmişti. Mum ışığının tavandaki aksi parlak sarı bir halkaya benziyordu. Titriyordu bu sarı halka. Sarı ışık Maria Petrovna'nın da ellerine vurmuştu. Bu yüzden kadının cildi titriyormuş gibi duruyordu. Yaşlı kadın hafif bir sesle "Bir şeyim yok," diye inledi. "Bir şeyim yok. İyi olduğumu biliyorum. Vasili sadece beni korkutmak istiyor. Kimse iyi olmadığımı iddia edemez. Yaşamak istiyorum. Yaşayacağım. Yaşayamayacağımı kim söyledi?" "Tabii yaşayacaksın Marusia teyze. Hiçbir şeyin yok. Yalnız hareketsiz yatarsan iyi olur. İstirahat et." "Kira, tırnaklarımı parlattığım güderi nerede? Onu bul. Irina yine kaybetti onu. Halbuki kendisine güderi yiyip dokunmamasını söylemiştim. Tırnaklarımı parlattığım güderi nerede?" Kira güderiyi bulmak için bir çekmeceyi çekti. Fakat bir ses onu durdurdu. Sanki çakı taşları yerlerde yuvarlanıyor veya tıkanmış bir borudan su sızıyor yahut bir hayvan oluyordu. Maria Petrovna öksürmeye başlamıştı. Koyu renk köpükler beyaz çenesinden süzüldü. Vasil Ivanoviç, "Kira, buz!" diye haykırdı. "Buzumuz var mı?" Genç kadın sendeleyerek koşup karanlık koridordan geçti, mutfağa daldı. Lavabonun bir kenarı buz tutmuştu. Paslanmış fakat keskin eski bıçakla buzları kırarken ellerinde kesti. Avucundaki buzlardan su akarak koşa koşa odaya döndü. Maria Petrovna öksürürken "Bana yardım edin!" diye bağırıyordu. "Yardım edin! Yardım edin!" Buzu bir havluya sarıp kadının göğsüne koydular. Maria Petrovna'nın geceliğinde de koyu lekeler belirmişti. Yaşlı kadın birdenbire doğruldu. Buzlar kayıp çatırdayarak yere düştü. Pembe renkli uzun bir köpük kadının alt dudağından sarkıyordu. Gözlerindeki korku insanın hayal edebileceğinden çok daha müthişti. Kadın Kira'ya bakıyordu. Çığlık atmaya başladı. "Kira! Yaşamak istiyorum! Yaşamak istiyorum!" Arkası üstü düştü. Saçları birer yılan gibi yastığın üstünde kımıldadıktan sonra hareketsiz kaldı. Açık ağzında kırmızı bir balon belirip büyüdü. Balon patlayınca bunu koyu renkli ve ağır bir sıvı takip etti. Tıkanmış su borusundan geçen son damlaların sesine benzeyen bir hırıltı yükseldi. Yaşlı kadın kımıldamadı. Yatakta çenesinden boynuna doğru ağır ağır akan siyahımsı sıvıdan başka hareket eden bir şey yoktu. Kira hareketsiz duruyordu. Bir elini yakaladı. Vasil Ivanoviç başını Kira'nın kalçasına yaslayarak ağlamaya başladı. Adam sessiz sedasız sıçkırıyordu. Kira ensesinde titreyen kırsaçlara baktı. Köşedeki alt koltuğun arkasına çömelmiş olan Asiye da tek düze ve yumuşak bir sesle ağlıyordu. Kira ağlamadı. Eve döndüğü zaman Leon'un primusun başında ona yemek ısıttığını gördü. Genç adam öksürüyordu. Restoranın loş bir köşesindeki küçük masada oturuyorlardı. Kira Andrea'ya enstitüde rastlamıştı. Genç adam onu gerçek Fransız pastası yiyip çay içmeye davet etmişti. Lokanta pek tenhaydı. Kaldırımdan geçen birkaç kişi zaman zaman durup donuk ve inanmaz gözlerle lokantaya girecek durumda olan şanslı insanlara bakıyordu. Tam orta masada oturan kalın kürklü bir adam karşısındaki gülen kadına bir tabak pasta uzatıyordu. Kadın bir türlü tercih yapamıyordu. Parmakları çikolatalı pastaların üstünde geziniyordu. Bu parmaklardan birinde pırlanta bir yüzük vardı. Lokanta eski lastik ve bayat balık kokuyordu. Tavanın tam ortasındaki büyük avizeden yapışkan bir kağıt şerit sarkıyordu. Kahverengi tutkallı kağıda yapışmış sinekler birer siyah benek gibi duruyordu. Mutfak kapısının her açılışında bu şerit sallanıyordu. Mutfak kapısının üzerine Lenin'in kırmızı kreponlu süslenmiş bir resmi asılmıştı. Kira, neredeyse verdiğim sözü tutamayacaktım. Az kalsın evine gelecektim. Çok üzüldüm. Hala da üzülüyorum. Çok. Çok soluk görünüyorsun. Bir şey mi var Kira? Şey, evde bazı şeylere üzüldüm. Kuğu Gölü balesi için bende bilet vardı. Seni bekledim. Fakat hiçbir derse gelmedin. Çok üzgünüm. Bale güzel miydi? Gitmedim. Andrei, zannedersem Pavel Sierov partide senin başına bir çorap örmek istiyor. Olabilir. Pavel Sierov'dan hoşlanmıyorum. Parti spekülatörlerle uğraşırken Sierov onları koruyor. Bir kaçakçıdan yabancı malı bir süveter aldığı da duyuldu. Andrei, partin neden başkalarının yaşamasına izin vermiyor sanki? Kendini mi yoksa Sierov'u mu kastediyorsun? Kendimi. Bizim kavgamızda tarafsızlık diye bir şey olamaz Kira. Bütün savaşçılar gibi sen de öldürmeye hakkın olduğunu iddia edebilirsin. Fakat sizlerden önce kimse hayatta olanları yaşamayı önermedi. Kira karşısında oturan adamın merhametsiz yüzüne baktı. Andrei'nin avurtları çökmüş, yüz adreleri gerilmişti. İnsan acıya dayanabilir hale gelince başkalarının acı çekmesine de dayanır. Kira, bizim kanunumuz budur. Bizim zamanımıza şafak diyebiliriz. Dünyanın şimdiye kadar görmediği yeni bir güneş doğuyor. Biz güneşin ilk ışıklarıyla aydınlanıyoruz. Güneşin ışıkları her acımızı, her feryadımızı yüzyıllara yayıp büyütecek. Her küçük insan muazzam bir gölge gibi yüzyılları kaptırayacak. Bu gölgeler çektiğimiz bütün acılara karşılık geleceğin acısız olmasını sağlayacak. Garson çay ve pasta getirdi. Kira tabaktan aldığı bir pastayı dudaklarına götürürken parmakları kasılıyordu. Hareketlerinde zarafetten çok korku dolu bir acelecilik vardı. Buna az bulunan bir şeye karşı duyulan zaaf da denilemezdi. Andrei, Kira diye bağırarak elindeki çatalı düşürdü. Genç kadın korkuyla ona baktı. Kira, neden bana söylemedin? Genç kadın, neden söz ettiğini bilmiyorum diyecek olduysa da onun durumu anladığını sezmişti. Dur, o pastayı yeme. Garson, hemen bir tabak sıcak çorba getir. Çabuk. Kira, bilmiyordum. Bu kadar zor durumda olduğunu bilmiyordum. Kira aciz bir tavırla gülümsedi. İş bulmaya çalıştım. Neden bana söylemedin? Partideki nüfuzunu kullanarak arkadaşlarına yardım etmekten hoşlanmadığını biliyordum. Fakat bu, Kira, bu, genç kadın onun korktuğunu ilk defa görüyordu. Andrei ayağa fırladı. Bana bir dakika izin ver. Salondan geçip telefona gitti. Kira konuşmanın bir kısmını duyabildi. Yoldaş Voronov, çok acele. Andrei Taganov, konferansta mı? Söyleyin konferanstan çıksın. Yoldaş Voronov, kendisini hemen. Evet, umurumda bile değil. Bir kişi, evet. Hayır, hayır. Yarın sabah. Evet, teşekkür ederim yoldaş. Andrei masaya dönüp kendisine inanmaz gözlerle bakan Kira'ya gülümsedi. Yarın işe başlayacaksın. Köylüyle evinin bürosunda çalışacaksın. Aslında pek iyi bir iş değil ama bu arada ancak bunu sağlayabildim. Hem zor da değil. Saat 9'da orada ol. Yoldaş Voronov'u sor. Senin kim olduğunu anlayacaktır. Hem şunu da al. Cüzdanını açıp boşalttı ve bir deste kağıt parayı kadının eline sıkıştırdı. Yo, bunu alamam Andrei. Belki kendin için kabul edemezsin. Fakat başka birisi için alabilirsin bunu. Evinde paraya ihtiyacı olan kimse yok mu? Ailenden hiç kimse. Kira evde paraya ihtiyacı olan birini düşündü. Sonra banknotları aldı. 15. Kira uyuduğu zaman başı arkaya düşüyordu. Bu yüzden pencereden yansıyan en hafif yıldız ışığı bile çenesinin altında beyaz bir üçgen meydana getiriyordu. Uzun kirpikleri solgun yanaklarını gölgelendiriyordu. Dudakları bir çocuğunki gibi yarı aralıktı. Hafif hafif nefes alıyordu. Ağzının kenarlarında hafif bir gülümseme gizliydi. Sağlıklı, genç, umutlu ve biraz utangaç bir çocuk gibi uyuyordu. Çıngıraklı saat sabah 6:30'da çaldı. Son 2 ay hep 6:30'da çalıyordu. Kira çalan saati Leon'un uyuyabilmesi için hemen susturdu. Sonra titreyerek durdu. Saatin sesi bir hakaret gibi kulaklarında çınlıyordu. İçinden müthiş bir nefret yükseliyordu. Sanki korkunç bir hastalığa yakalanmış gibi kasları sızlıyor ve onu tekrar yatağa davet ediyordu. Başı vücudunun çekemeyeceği kadar ağırlaşmıştı. Çıplak ayaklarının altındaki yer ateşten farksızdı. Genç kadın karanlıkta yolunu bulmaya çalışarak sendeleye sendeleye banyoya gitti. Gözlerini açamıyordu. Elini lavabonun musluğuna uzattı. Su borularının donmaması için bütün gece ince ince akmıştı zaten. Kira gözlerini açmadan bir eliyle yüzüne soğuk su çarptı, sonra diğer eliyle yüzünü yıkadı. Baş üstü düşmemek için diğer eliyle banyonun kenarına tutunmuştu. Sonunda gözleri açıldı. Geceliğini çıkardı, buz gibi havada ıslak kollarından buhar yükseliyordu. Genç kadın gülümseyerek kendi kendine uyandığını tekrarladı. İşin zor kısmı geçmişti. Fakat dişleri hala birbirine çarpıyordu. Giyinip tekrar yatak odasına döndü. Koyu mavi pencerenin önünde duran primusu seçebiliyordu artık. Vücuduyla yatağa siper alıp bir kibrit çaktı. Primus'un pompasını çekip itmeye başladı. Fakat primus yanmak bilmiyordu. Saat karanlıkta tıkır tıkır sesler çıkararak çalışıyordu. Geçen saniyeler Kira'ya çabuk olmasını söylüyordu. Genç kadın dudağını ısırarak primusu pompaladı. Mavi alev yükseldi. Kira ocağın üstüne bir tas su koydu. Genç kadın çayını sakarinle içip ağır ağır bir parça bayat ekmeği yedi. Karşısındaki cam buz tutmuş ve eğrelti otuna benzeyen şekiller meydana getirmişti. Camın gerisinde hala gece vardı. Kira masanın başına büzülmüş oturuyordu. Kımıldamaya korkuyor, ekmeği ses çıkarmadan yemeye çalışıyordu. Leon'un uykusu rahatsızdı. Sıkıntılı sıkıntılı dönüyor ve öksürüyordu. Kuru öksürüklerini yastık biraz boğuyordu. Genç adam arada sırada da uykusunda içini çekiyordu. Bu derin iç çekişler daha çok inlemeye benziyordu. Kira fötr çizmelerini ve kışlık paltosunu giydi. Boynuna da kalın yünden eski bir eşarp doladı. Ayak ucuna basarak kapıya kadar gittikten sonra durup loşlukta hayal meyal seçilen Leon'un yüzüne baktı. Parmak uçlarını dudağına götürerek ona sessiz bir öpücük gönderdi ve usulca kapıyı açarak çıktı. Kapı yine aynı sessizlikte Kira'nın arkasından kapandı. Dışarıda karlar hala mavi duruyordu. Damların üstünde kalan koyuluklar biraz açılmış gibiydi. İnsan gökyüzüne dikkatle bakarsa havanın gitgide daha açık mavi bir renk aldığını görebilirdi. Evlerin gerisinde bir yerden tramvayın çanı yankılandı. Erken ava çıkmış yırtıcı bir kuşun çığlıklarına benziyordu bu. Kira öne doğru eğilip ellerini koltuklarının altına sokarak rüzgardan kendisini korumaya çalıştı. Soğuk nefesini kesmiş, burnunu sızlatmıştı. Buz tutmuş kaldırımlarda kayarak tramvaya doğru koşmaya başladı. Sıraya girmiş insanlar tramvayı bekliyorlardı. Kira da durdu. Diğerleri gibi büzülüp sessiz sedasız beklemeye koyuldu. Tramvay yaklaşınca birer sarı ışıktan ibaret pencereleri göründü. Aynı anda sıra da bozuldu. Daracık kapıda bir kaynaşma oldu. Herkes birbirini ezerek içeriye daldı. Işıktan pencerelerde birbirine yapışmış gölgeler belirdi. Çan çalıp tramvay kalktığı sırada Kira dışarıda kalmıştı. Daha sonraki tramvay için yarım saat beklemesi gerekiyordu. O zaman işe geç kalacaktı. Geç kalırsa da kovulacaktı. Tramvayın peşinden koşup zıpladı ve pirinç topraklardan birini yakaladı fakat basamaklarda yer yoktu. Tramvay hızlanınca ayakları buz tutmuş yerde sürünmeye başladı. Sağlam bir kol genç kadını yukarıya çekti. Kira basamakta bir ayağını koyabilecek bir yer buldu. Kısık sesli biri "Çıldırdın mı yoldaş?" diye haykırdı. Zaten birçok insan da böyle ölüyor. Kira birkaç kişiyle birlikte tramvayın basamaklarına gidiyordu. Bir eliyle ve ayağıyla tramvaya tutunmuştu. Sokaktaki çizgi çizgi olmuş karların hızla kayışını seyrediyordu. Tramvayın yanından hızla geçen kamyon kendisini ezecek gibi olunca bütün gücüyle tramvayın kapısındaki salkım salkım duran insanlara abandı. Köylüler evi birinin eski konağıydı. Binanın bronz trabzanlı açık pembe bir mermerden merdiveni vardı. Üstünde mor üzüm salkımları, pembe şeftaliler ve türlü türlü meyveler olan buzlu camlı büyük pencere basamakları aydınlatıyordu. Merdiven başına bir tabela konulmuştu. "Yoldaşlar, yerlere tükürmeyin." Başka afiş ve tabelalar da vardı. Duvara yaldızlı karton piyerden yapılmış kocaman bir orak ve çekiç asılmıştı. Üstünde köylü bir kadınla bir başak bulunan afiş, yine üstünde bir sürü başak bulunan afiş, altın başaklar, yeşil başaklar, kızıl başaklar, Lenin'in bir resmi, Troçki'nin bir resmi. Ayağının altında başı bir rahip olan iri bir örümceği ezen bir köylü kadını, bir köylü ve kızıl bir traktör. Karl Marx'ın bir resmi. "Dünya İçişleri Birleşin" yazısı, çalışmayan yiyemez diye haykıran bir levha, işçilerin ve fakir köylülerin idaresi çok yaşasın yazılı başka bir pankart, yine bir levha, yoldaş köylü, aranızdaki istifçileri ezin. Gazete ve afişlerin yardımıyla yeni bir akım başlamıştı. İşçilerle köylüleri birbirlerine yaklaştırmaya çalışıyorlardı. Bu akıma şehir ve köyü birleştirmek adı takılmıştı. İşte köylüler evi de bu birleştirme işiyle uğraşıyordu. Afişlerde birbirleriyle el sıkışan işçi ve köylüler, işçi ve köylü kadınlar, köylüler ve işçi kadınlar vardı. İşçi tezgahlarıyla pulluklar, fabrika bacalarıyla buğday tarlaları bu afişlerde bir arada yer almaktaydılar. Geleceğimiz şehir ve köyün birleştirilmesine bağlıdır, yoldaşlar. Bu bağı kuvvetlendirin. Yoldaşlar, bağları kuvvetlendirmek için size düşeni yapın. Yoldaşlar, bağları kuvvetlendirmek için ne yaptınız gibi pankartlar da dikkati çekiyordu.